Merhaba dostlar, Güneşin Sofrası'nın bugünkü konuğu, üç telli sanatçısı, sevgili dostum Emre Dayıoğlu. Hoş geldin Emre.
Merhabalar sevgili kardeşim Burak, hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Seni herkes tanıyor ama biz de kısaca tanıyabilir miyiz?
Estağfurullah, ben 1988 yılında Antalya merkezde doğdum. Tabii ki birçok kişi olduğu gibi 40 yaşlarda müziğe merak saldım, ilgi duymaya başladım ve ilkokul 4. sınıfta saz çalmaya başladım ailemin aldığı sazla. Sonrasında müzik öğretmeni olmaya karar verdikten sonra benim için süreç başladı. 2012 yılında da müzik öğretmeni olarak göreve başladım. İlk maaşımla bir kamera aldım, küçük bir el kamerası. Çıktım köylere dolaşmaya, çünkü her ne kadar müzik öğretmeni olsam da müziğin gözünü, müziğin gerçek yüzünü kaynak kişilerinden, yani bir dağda şırıl şırıl akan bir suyun içercesini halk sanatçılarından öğrenmek adına düştüm yollara. O gün bugün yaklaşık 7-8 yıldır
oraya,
imkanlarım dahilinde
oraya birazdan geleceğim
kardeşim.
Ben önce üç telli ile ilgili konuşmak istiyorum. Üç telli aslında doğadaki seslerin yansıması gibi geliyor bana. Bilmiyorum, tanımım doğru mu sence? Yani doğadaki kuşun, oğlağın, hışırtıların, dal seslerinin, su sesinin yansımasız bir enstrüman içine sığdırılabilmesi diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
Kesinlikle çok iyi davir bence de doğadaki seslerin yansıması. Üç telli küçük bir çalgı olduğu için özellikle bizim Peki yöresinde konar göçerlerin, yani yörüklerin, çobanların önceden çaldığı, yaylada ya da sahilde çaldığı ve sürüleriyle birlikte göçerken yeri geldi heybesinde, yeri geldi elinde taşıyarak icra ettiği bir çalgı. Kesinlikle doğadaki seslerin yansıması, çünkü çoban çalgısı olduğu için temelinde çoban ne duyuyor? Keçi sesleri duyuyor, ağaç ışırtıları duyuyor, işte ne bileyim koyunların melemesini duyuyor. Bunları da üç telli sazına aktarıyor ki müthiş bir doğal, dediğim gibi senin de anlattığın gibi doğal müzik yansıması ortaya çıkıyor.
Zaten bir önceki kuşağın üç telli sanatçıları için söylüyorum. Zaten arada bir boşluk var değil mi? Yani işte Ramazan, Güngörler, Hayri Devler'den sonra sana kadar genç nesile çok fazla yansımamış. Öyle değil mi?
Ya açıkçası bir gelenek devam etmiş ama tabii bana şöyle bir durum nasip oldu. Sosyal medyanın sayesinde yeniden canlandı. Kaybolmaya yüz tuttuğunu sandığımız ustalar aslında üç telli ustaları köylerimizde yaşamaya devam etti. Fakat sosyal medyanın desteğiyle ben 3-5 tane 10 tane video koyunca insanların üç telliye aslında yoğun bir ilgisinin olduğunu, fakat herhangi bir video ya da bir kaynak bulamadıklarını gördüm ben. Hani buna da vesile olabildiysem tekrar üç tellinin tanınmasına sosyal medya aracılığıyla, ne mutlu bana diye düşünüyorum.
Gerçekten vesile oldun. Birçok insan bilmiyor. Aslında bağlamanın atası sayılabilir. Hani bu modern formunu almadan önce bağlama bu şekildeydi. Genelde zaten hani çobanların işte sürü gitmeye giderken falan kullandıkları, Ramazan gün gördü ama çok güzel anlatır ya. İşte mesela o tekelerin çıkardıkları sesten tekel zortlatması icat edilmiş, bestelenmiş. Senden bir tekel zortlatmasını dinleyelim mi bir boğaz havasıyla birlikte?
Tabii ki sevgili kardeşim, hemen.
Thank you. Sevgili dostum, eline sağlık, emeğine sağlık. Bir şey rica edebilir miyim ya? Üç telliyi çalarken, bağlama çalarken olmadı da mikrofondan az bir şey uzaklaşabilir misin? Çünkü biraz karmaşık geldi ses. Gayet güzeldi ama. Tekrar teşekkür ederim dostum.
Pekala.
Bir de şey vardı. Çan sesi çıkarıyordun üç telliden. Bir de onu dinleyebilir mi arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz?
Tabii ki hemen. Hemen. Çobanın kullandığı, aslında doğal hayatta kullandığı tüm sesler üç tellinin içinde gizemli bir şekilde duruyor.
Kesinlikle öyle. Bununla ilgili mesela bunu senfonik dokunuşlarla besleme gibi, yani sen hem akademiksin hem yöresel çalışıyorsun. Böyle bir amacın var mıydı? Yani hani bizim daha önce işte Arif hocaların, Erdal hocaların, Erol hocaların yaptığı Concerto for Bağlama albümü vardı mesela. Orada bağlamayla Berlin Senfoni Orkestrası'ydı sanırım, ya da tam hatırlamıyor olabilirim, İstanbul Senfoni Orkestrası da olabilirdi, birlikte seslendirmişlerdi. Ve gerçekten çok kaliteli bir şaheser çıkmıştı ortaya. Hani benim şelpeye ilgi duymamdaki, gelişimimdeki, işte bağlamayı çok sesli kullanıyorum şu anda, ona yönelişimdeki en temel etkenlerden birisi o albümdü. Siz böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz üç telliyle ilgili?
Açıkçası bu konuda ortak şeyler düşünüyoruz. Benim de tam bağlamaya başladığım sıralarda Concerto for Bağlama isimli Arif Zahir Olparlak Doğacın Ustaların albümü çıkmıştı. Sabah akşam resmen o kasetlerden besleniyordum. O zamanlar kasetleriydi tabii ki. Şelpe'ye ben de o zaman merak sardım açıkçası. İşte nasıl çalındığını 4 sene boyunca merak ettim. İşte parmak vuruyoruz ya, evet. Bizim burada hiç saz çalan, şelpe çalan olmadığı için 4 yıl boyunca Allah'ım bu sazdan bu ses nasıl çıkar diye merak ettim. Sonrasında liseye, Antalya'ya okumaya gittiğimde bir arkadaşım dedi ki saz çalan parmağıyla sapa vuruyor dedi. O kaset beni acayip derecede besledi. Sonrasında öğretmen olduktan sonraki süreçte tabii ki çok şelpe çaldım, çalıştım. Şelpeye aşırı ilgi duydum. Baktım, gördüm ki şelpenin kaynağı bizim kendi yöremizdeki, yani bizim derken Ege yöresindeki ustalarıymış. O yüzden de naçizane o ustalara gittim, hepsinden kayıtlar aldım. Eve geldim, bilgisayara attım, onları bireysel olarak çalıştım. Ve aynı zamanda da merak edenler, ilgililer çalışsın, onlara da faydalı olsun ya da dinlesinler diye de sosyal medyada da insanlarla paylaştım. Yani şelpe konusunda çok sesli çalışmaların kesinlikle yapılması lazım. Çünkü dünyadaki aslında bütün çalgılar kardeş.
Kesinlikle.
Bütün çalgılar kardeş. Çünkü müzik dünyanın ortak diliyse eğer, ki bizler için, biz müzisyenler için öyle, çalgılar da kardeş. Çok yakışacağını düşünüyorum. İmkanlar doğrultusunda. Aslında ben biz Deniz Yıldız'la birlikte 2018 yılında Antalya'nın Evrensel Tunları isimli bir proje yapmıştık. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından birinci seçilen bir projeydi. Burada 4 tane eser seçtik. O eserlerden birisini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan bir yaylı beşlisiyle ben 3 telli ile icra ettim aslında. Böyle bir kayıt var YouTube'da. Antalya'nın Evrensel Tunları 3 telli yazarsak var. Diğer 3 eseri de dinleyebiliriz. Tabii ki daha nitelikli, daha büyük çalışmalara katılmak isterim çok seslilik konusunda. Çünkü çok seslilik içinde çok kültürlülük barındırır, kardeşlik, barış, dostluk ve tınıların gölgesini barındırır diye düşünüyorum.
Şeye geleceğim Emre ya, biraz önce Arif Hocalar'ın albümü üzerinden konuşurken aslında bir taraftan da çok acı bir şey biliyor musun ya? Biz mesela şelpe aslında yıllardır Anadolu'da çalınıyor ama biz mesela bilmiyorduk öyle bir şey olduğunu. Hani birçok insan mesela ilk şey Özlem Özdil 90'lı yıllarda televizyonlara çıkıp çaldığında insanlar bu ne demişti. Halbuki 100 yıl öncesinde de bağlama böyle çalınıyordu. Hani bu kültürel kopukluk gerçekten üzücü bir şey, öyle değil mi?
Ya tabii ki üzücü bir şey ama bizler çalmasıyla, sosyal mecralara aktarmasıyla daha fazla ben yaşayacağına inanıyorum. Tabii ki biz 90'ların çocuğu olduğumuz için o süreci biraz daha sancılı yaşadık.
Evet.
Bilgi ve belge bulmakta zorlanıyorduk, hoca bulmakta zorlanıyorduk.
Dinleyerek öğrenmek zorundaydık şerteyi mesela. Direkt dinleyerek, kasetten dinleyerek öğrenmek zorundaydık.
Evet, yani bir eseri bir ayda, iki ayda çıkardığımız oluyordu ya da bir arkadaşımız çıkardıysa o bize gösteriyordu ya da biz onlara gösteriyorduk. Şimdi sosyal medya var, insanlar oturup sosyal medyadan istediği eserleri çalışabiliyor. Tabii ki daha nitelikli de olması lazım. Örneğin bu konuda şerpe konusundaki çok usta eğitimciler, bunun üstüne basarak kaydediyorum, usta eğitimciler, yani usta olup eğitimcilik yönünde olan insanlar umarım şerpe konusunda açıklayıcı içerikler, videolar çekerler ki bu konuda sen birkaç tane YouTube'da video yapmıştın, çok faydalıydı onlar. Bu vesileyle de yeri gelmişken şerpe çalmak isteyen arkadaşlarımıza senin bu çalışmalarını sürdürmeni temenni ederim sevgili kardeşim.
Teşekkür ederim dostum. Tabii ki devam edecek çalışmalarım. Hazırlanıyorum şimdi. Yedili ve susak korularını anlatmayı düşünüyorum. Buradan da müjdelemiş olayım. Bir de şerpe konusunu geçmeden önce ben her nerede şerpe çalarsam çalayım ya da nerede konusu açılırsa açılsın anmadan geçemeyeceğim. Bu kültüre gerçekten emeği çok büyüktür ve bence Türkiye'nin en büyük bağlamacısıdır hala benim gözümde. Hasret Gültekin'in de şerpenin yayılmasında ve modernize edilmesindeki emeklerini, payını da buradan ben tekrar selamlıyorum kendi adıma. Gerçekten Hasret Hoca'nın da hani özellikle bu flamenko ritmini falan katması bayağı bir geliştirdi. Hani gerçekten yaşayabilseydi, yaşamasına müsaade edilseydi eminim bağlama ve şerpe şu an çok daha farklı platformlarda konuşuluyor olabilirdi. Ne dersin?
Yani kesinlikle Hasret Gültekin Usta'nın, rahmetlinin büyük bir emeği var. Ben bu konuyu araştırdım yani. Hasret Gültekin'in Sivaslı olması lazım. Özür diliyorum. Sivaslı mıydı?
Ben Sivaslı biliyorum ama tam da ben de emin değilim.
Bizim yöreden bir teke zort atmasını çalmıştı o zamanlar, evet. TRT'de. Yani halen sosyal medyada var. Bal damlıyordu parmaklarından ve dedim ya bu böyle bir saz nasıl çalınır? Şoka girmiştim. Halen daha açar izlerim. Mükemmel ötesiydi ve bir sadece müzik, sadece sesler yoktu. Bir duygu da vardı. Merak ettim, araştırdım. Yani bizim yöreden çıkmış bir eser Hasret Gültekin nasıl merak etmiş ve bu şekilde getirmiş diye. Talip Özkan ustamızı da analım bu vesileyle. Talip Özkan Fransa'da yaşarken Hasret Gültekin Talip Özkan'ın yaşadığı yakın bir yere gidip geliyor Almanya'da.
Beraber çalışmaları da var herhalde değil mi?
Evet. Talip Özkan da tabii ki Denizli'den, Burdur'dan, bizim yöremizden duyduğu ezgileri yanına gelen insanlara, yanına gelen işte öğrencilere, ustalara gösteriyor. Hasret Gültekin buradan esinlenerek, yani aslında yine işin özünde köydeki toprak kullanımlar var ve Hasret Gültekin gibi çok kıymetli, rahmetli ustanın bu işe yönelişi ve gençlere, o zamanki gençlere aman tanrım bu nedir dedirişi ve bu vesileyle de ben inanıyorum ki şu an bayrak olabildiğince ileride gidiyor. Keşke Hasret Gültekin yaşasaydı, keşke sesi sazı ağladı, halen var olabilseydi diye düşünüyorum kardeşim.
Dostum Hasret Gültekin'inkinde bir de şey var, yani gerçekten evrenselle yöresel olanı birleştiriyor. Mesela teke zortlatmasını çok güzel çalıyor ama mesela gidip sadece Denizli'de araştırma yapmamış, İspanya'ya gitmiş. Mesela öldüğünde sanırım 24 yaşındaydı, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilgilendirmek de istemiyorum. O yaşında mesela İspanya'ya gitmiş, bu flamenkocuların çalış tarzını incelemiş ve ben bu Doğaçlama diye bir eseri var ya, o teke zortlatmasını çaldığı zaman çalmış sanırım. Orada bir ateşi var mesela. O hala ben mesela şerpede neredeyse bütün ezgileri çalarım. Hala çözemediğim tek eserdir diyebilirim.
Evet. Özellikle sağ eli, o doğaçlama evet. Şeklisi meselenin. Özellikle sağ eli ciddi bir kondisyon ve ki kondisyonundan ziyade rahatlık isteyen bir şey. Ben de çalamıyorum. yani Hasreti Gültekin öyle bir derya ki o deryada zeze olmak lazım diye düşünüyorum. Hasreti Gültekin'i ben sadece dinliyorum. İnanılmaz müthiş, inanılmaz farklı bir tarz. Açık açık dinliyorum.
Dinlemek yetiyor zaten dostum, gerçekten dinlemek yetiyor. Dostum buradan bu konuyu kapatmadan önce biraz da üç tellinin şeyle ilgili, niteliğiyle ilgili bir şeyler konuşalım bence. Üç telliyi sen bize biraz tanıt istersen.
Tabii ki kardeşim. Üç telli saz, sesinden de anlaşılacağı üzere boyutları çok küçük olan, teknesi 19'luk, 20'lik, 21'lik, 22'lik ya da 23 santimlik, sapı da en fazla tekne ve sap boyu 45, hadi diyelim 50 santim olan. Yani insan az önce de bahsettiğim gibi heybesine kattığında, elinde tuttuğunda her yere götürebileceği, yanında yarenlik edebileceği bir saz. Tekir arasında çalınan 3 tellilerde 10 ya da 11 perde var. En fazla 12 perde. Tabii ki bu bilgiler benim köylerde ustalardan rastladığım 3 telliler anlamında bilgiler. Muğla'da çalınan 3 tellilerde ise sadece 5 tane perde gördüm.
Nerede çalınan, dostum ben anlayamadım. Nerede çalınan 3 tellilerde 5 perde? Muğla'da.
Muğla'da. Muğla merkez, Yerkesik, Mekke köyü, o taraflardaki işte ustalarda gördüğümde 5 tane perde vardı. Ama Fethiye'dekilerde, Fethiye Muğla'nın ilçesi ama Fethiye'dekilerde 10 perde, 11 perde, maksimum 12 perde.
Zaten Ramazan Cümbür ustamız da Fethiye'liydi değil mi?
Evet, Ramazan Cümbür Fethiye'liydi. Zaten onun sazları bir nevi hepimize örnek oldu. Ondan kalan sazlar şu an sosyal medyanın sayesinde birçok usta üç telli yapıyor. Ramazan Güngör formunda ya da farklı kendi boyutlarında üç telli yapıyorlar.
Benim bildiğim kadarıyla 7 tane akort kullanırmış. 7 tane farklı akort kullanırmış.
Evet, yani şimdi gitarda nasıl akorlar işte mi majör ya da tonlar si bemol majör gibi böyle kavramlar varsa, çok ilginç bir şekilde 3 tellide de çalacağı makamını diyelim ya da ayağını diyelim, işte her neyse, ses dizisini diyelim. Ses dizisine göre usta akort yapmış Ramazan Güngör usta, büyük usta. Yani bu aslında müziğin en doruk noktası. Sen çalacağın esere göre sazını akortluyorsun 3 tellini. Anlatıyor muyum? Bu çok ulvi. İşte bu da doğadan beslendikleri için, o tınıları hissedebilmek için çalgıların da gerektiğinde her esere farklı bir akort çekerek çalma gereksinimi hissetmişler. Çünkü tüketmemişler. Örneğin diyelim bir ustanın 3 tane ezgisi var. Bu usta 4. ezgiyi yapmak için, yani endüstriye hizmet etmek için bu sazı çalmamış. Doğada keşisine, boynuna, ne bileyim, kendisine çıkmak için yaptığı için o kadar benimsemişler ki bu ezgileri ve çalgısını. O yüzden ben de duymuştum 7-8 tane akordunun olduğunu, bazen 3-4 tanesinde çalışıyorum. Yani ben halen daha 3-4 tanesinde böyle gezenlemeleri, daha kendimi ustaların çırağı yerine koyabilirsem ne mutlu olabilirse. Böyle ulvi, böyle bir de aslında doğal bir teknik dolu bir çalgı diyebilirim kısaca.
O zaman sen Ramazan Güngör ustamızdan bir zeybek çalsan bize, üç telliyle bize onu en güzel eserleriyle yad ederiz ya.
Tabii ki kardeşim, bu ustamızın bu eser Koca Olan Bey'di. Bu arada kusura bakma, heyecanlıyım, biraz dilim dönmüyor. Dinleyicilerimiz için azıcık akort demiştik. Ondan da
dinleyelim.
Biraz önceki akort avşar düzeniydi. Şimdi zeybek düzenime aldım.
Şimdi bağlama çalmayı bilen arkadaşlarım bunu merak edeceklerdir. Avşar düzeni dediğimiz aslında klasik bağlama düzeni değil mi?
Evet. Temel itibariyle öyle düşünülebilir. Fakat şunu da söyleyelim, tabii ki unuttum, es geçmeyelim ki bilgiler netleşsin. 3 tellide kesinlikle ve kesinlikle koma sesler yok. Bağlama düzeninin koma sesleri olmayan set aralıkları dizisi diyebiliriz. Bilmiyorum, tarif edebildim mi? Sen de destek olursan sevinirim kardeşim.
Aslında bu şeyle alakalı bir şey. Balta sazı ya da dede sazı dediğimiz bağlama türlerinde koma sesi olmaz. Yani Bildiğim kadarıyla Veysel'inkinde de yoktu, öyle değil mi? Gerçi olabilir de.
Aşık Veysel'i dinlediğimizde ben komatesler duyamıyorum açıkçası.
Nefsim İçimen'inkinde yoktu mesela. Bu genelde Orta Anadolu'da mesela işte Kırşehir yöresinde falan ya da Doğu Anadolu'da çalınan sazlarda koma seslere, çeyrek seslere ihtiyaç duyulmuş. O da muhtemelen şey yani ihtiyaçtan kaynaklı. Mesela Neşet Ertaş'ın sazında normal komalı sesler olan sazdan daha fazla perde vardır.
Evet, yaklaşık 45 tane perde var.
Şimdi bu zeybek akorduyla ilgili de bir şey daha söylemek ister misin? Bağlama ilgilenen arkadaşlarımıza 350'de.
Şu an zeybek akorduna geçtik. Zeybek akordunun alt teliyle, özür diliyorum, üst teliyle orta teli aynı ses. Çünkü zeybekte bir zurna ben tutar ya da bir zurna da mezgi çalacak ya da iki zurna, iki zurna. Büyük usta Ramazan Güngör böyle bir akort ortaya çıkarmış. Ben istersen daha fazla heyecanlanmadan koca olan zeybeğini çalmaya çalışayım.
Konuşalım istersen. Mesela Nesim İçinen'in çaldığı curaya da 3 telli diyorlar ama o 3 telli değil, 4 telli altta ve üstte 2'şer tel var değil mi?
Evet. Orta sırada tel grubu yok. Yani aslında bizim temel sıkıntımız şu. Sıkıntı da değil aslında. İşte bu sazın adı 3 telli midir? Bu sazın adı 4 telli midir? Hayır efendim, bu saz 2 tellidir. Bizler o kadar sığ düşüncelere dalmışız ki. Ya ustaları çalalım, bu sazın adı 3 telli de olsun. Ne bileyim, Ahmet, Mehmet, Osman, Emre de olsun.
Aynen.
Birazcık çalmak gerekiyor. Ben çok fazla teorik bakmıyorum işte. Hani pratik bakmaya çalışıyorum ki ustalar gelişsin. İşte bunun adı cura mıdır, bunun adı saz mıdır? Ben en fazla 3 telli saz olarak isimlensin diye kullanıyorum. Ama cura diyen var, 3 telli diyen var. Yani kopuz bile diyen var. Kopuzla pek bir bağlantısı yok bu çalgının. Tipi birazcık benziyor sadece. Hani dediğim gibi bunları tartışmaktan da bence eserleri çalmaya
i̇şte
zaman ayırmak daha
önemli. Önemli ama dostum, hani mesela Nesim İçimen'inkine yıllardır üç telli dedikleri için ben oradaki sesleri üç tele göre düşündüğüm için çıkmaza giriyordum mesela dinlerken hani. Yani bu bir eksik yani. İki ses geliyor sonuçta. İki tını geliyor. o nedenle. Buradan o zaman şimdi şeye geçelim. Senin Müzikli Sohbetler diye bir programın var. Şahsımı da konuk atmıştın sağ olasın. Ben de konuk olmuştum. Hangi bölüm olduğunu hatırlamamakla birlikte. En son Çetin Akdeniz Usta'yı herhalde konuk etmiştin. Bir de o projenden bahsedebilir misin?
Şimdi Anadolu'da köy köy gezmeye devam ettim süreçte. Özellikle lisedeki genç öğrencilerinden neden bir televizyon programı ya da internet programı yapmadığımı tepkisine alıyordum. Ben de diyordum ki yani herhangi bir televizyon programı teklifi gelmiyor. Fakat sosyal medyada da böyle bir program yapacak şekilde donanımlı değilim. Hocam siz başlayın biz size destek oluruz dediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geçtiğimiz yıl bugünlerde haftada bir yayınlanmak üzere her çarşamba saat 22.00'da Emre Dayıoğlu isimli YouTube kanalında yayınlamak üzere Emre Dayıoğlu ile Müzikli Sohbetler programına başladım naçizane. İlk 8 bölümde çevremdeki köylerdeki kadın ve erkek yerel ustaları kayıt altına aldım. 9. bölümde İsmail Tuş Bile'ye konuk aldım derken baktım ki gönlü, yüreği, kalbi müzikle dolu olan çalsın söylesin hiç fark etmez. Herkesi müzik sohbet programıma konuk alacağımı belirttim. Sağ olasın bu arada sen de konuk olmuştun. Senin gibi birçok kıymetli dostum, kardeşim, abim, ablam, büyüğüm, küçüğüm konuk oldu. Şu an 40. bölüme yaklaşık 40. bölüme geldik diyebilirim. Hedefim 500 bölüm. Bu programı 10 yıl devam ettirmek istiyorum. Umarım insanlara, müzikle ilgili insanlara, kültür sanatla ilgili insanlara bu program sayesinde bir yardımımız dokunuyoruz.
Peki dostum, bu köy köy dolaşma mevzunu biraz konuşalım istersen. Aslında sen bunu yıllardır yapıyordun. Cem Yılmaz'ın duyurmasıyla mı acaba biraz daha insanlar öğrendi, bundan haberdar oldu?
Tabii ki ben YouTube, Facebook ve Instagram'a yüklüyordum bu köylerde kaydettiğim videoları. Yine genç öğrenci arkadaşlarım dediler ki hocam siz Twitter'a niye koymuyorsunuz? Ya dedim Twitter'a video mu koyuluyor? Öğrettiler bana, öğrendim. İşte günde bir tane iki tane o videolardan Twitter'a koyuyordum. Bir gün bir paylaşımımı Cem Yılmaz retweetleyince inanılmaz tepkiler aldım. İşte gazeteler, televizyonlar, herkes beni yazmaya, benim çalışmalarımı yazmaya başladı. Böylelikle de Anadolu müziğine, halk müziğimize Cem Yılmaz abinin kıymetli katkıları, yani bir paylaşımı bir retweeti sayesinde emeklerimin yayıldığını hissetmek bana aynı zamanda gurur veriyor. Çünkü bizler hepimiz müziğin vazgeçmez yolcuları olarak ustalarımızın izlerinden gitmeliyiz ki ustalarımız önce var olmalı ki bizler var olabilirim. O yüzden köylerde kaydettiğim onlarca, yüzlerce, belki binlerce insanın videolarını Cem Yılmaz abinin paylaşımı ve onun vesilesiyle birçok kişinin paylaşmasıyla birlikte ve gazetelere, sosyal medyaya, sosyal mecralara yansımasıyla birlikte birçok kişinin Anadolu müziğine, halk müziğine daha çok ilgi duyduğunu gözlemledim. Dediğim gibi bu da bana ayrıca bir onur veriyor.
Sen mütevazısın ama yani son dönemde basında, gerek basında gerek medyada yer alan, yeni yer alan müzisyenlerden en çok sen yer alıyorsun yani. Herkes sana köşesinde bir yer vermeye çalışıyor. Çünkü herkes yaptığın işin ne kadar güzel olduğunun bilincinde. İnsanlar demek ki böyle bir şey açmış ve ben de kendi adıma teşekkür edeyim. Böyle bir şeyi, bir kültürün devamını sağladın. Çok güzel bir şey bu.
Şu an eyvallah kardeşim, yapabildiysem ne mutlu.
Sosyal medya mecralarında takipçi durumun nedir?
Twitter'da 70 bin takipçi var. Instagram'da 20 bin. Tabii küsur hakkını hatırlamıyorum. YouTube'da da 60 bin civarı takipçi var. Hı hı. Yani insanlara sıcak olarak bu hem program sayesinde hem de köy köy gezip kaydettiğim videolara ulaştırmaktan dediğim gibi acayip derece mutlu oluyorum ve bu kültürel anlamda bu benim zaten borcum. Ben bu sazı çalıyorsam, öğrenmek istiyorsam köylerde öğrendiğim ezgileri, eserleri, insanlara bir şekilde aktarabilmeliyim. Ben sadece okulda öğretmenlik yapmamalıyım, yapamamalıyım. Yani dışarıda öğrendiklerini de anlatmalıyım ki benden sonraki gelecek kuşak ilgi duysun. Hani diyoruz ya, unutulmaya yüz tutmuş. Aslında unutulan bir şey yok. Bizler unutmuşuz sadece. Unutulan hiçbir şey yok. Köylerde kültür, toprak, doğa, koku hala devam ediyor. Düşünsene, ben 8 yıldır geziyorum. 28 yıl önce bu gezileri yapabildiğimi düşünseydik. Ben 33 yaşındayım. Biz nelerini kaybettik? Şu ana kadar benim kayıt altına aldığım 8 yıllık süreçte 40'a aşkın insan vefat etmiş. Videoları bende şu an. Sosyal medyamda bazıları var. Düşünsene, hani bir usta öldü mü, vefat etti mi, müziği de vefat etmemeli. Nasıl vefat etmemeli? Yetiştirdiği çıraklarla, yetiştirdiği bizler gibi gençlerle. Herkes işin gücünü bırakıp ustalara çırak olamıyor ama sosyal medyada bir nevi online çıraklık diye düşünüyorum. Bilmiyorum, doğru mu?
Güzel, doğru bir tespit. Peki dostum, bize yansıması çok güzel. Oradaki ustalarımız, yerel ustalarımız ya da halkımız, işte orada yaşayan insanlar böyle bir şeyle karşılaştıklarında nasıl bir tepki veriyorlar ya? Sen çıkıp gittiğinde, veya ben sizin çaldığınızı, söylediğinizi kayıt altına alacağım, ben bunları paylaşacağım dediğinde nasıl bir tepki alıyorsun? Nasıl bir yaklaşımda bulunuyorlar?
Ya açık söylemek gerekirse ilk başlarda çekindiğim olabiliyordu ya da böyle çalmayacağız diyenlere böyle üzülüyordum falan. Şimdi hangi köye gidersem gideyim, o köyün bir çocuğuymuş gibi ya da girdiğim evin bir torunuymuş gibi ya da bir çocuğuymuş gibi davranıyorum. Onlar kendimi onlardanmış gibi davranıyorum. Zaten onlardanmış gibi davranmama gerek yok. Ben de toprağı, doğayı seven, insanları seven insanım. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor, biliyor musun? Hani Anadolu bir kapalı kültür derler. Anadolu kendini gizler, Anadolu insanı kendini belli etmez derler. Ben her gittiğim evde hiç, yani hem misafirperlik anlamında hem müzik anlamında.
Dostça gidene kapısı her zaman açık olur. Dostça gidene her zaman kapısı açık olur onların, insanlarımızın.
Kesinlikle yani. Binlerce eve girmişimdir. Binlerce kişinin ekmeğini, suyunu içmişimdir. Hepsine de bu süreçte bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Hiç de olumsuz bir sıkıntı yaşamadım. Bu vesileyle de köylere gidip işte müzik kayıtları, derlemeler yapmak isteyen benden genç ya da merak edenlere de şöyle bir açıklamada bulunayım. Köylere gidin, kameranın tuşuna basın, iş olay orada başlıyor. Bu işin bir tekniği yok. Bu işin bir tek kameranın tuşuna bastığınızdan sizler de bir şey. Çünkü ben 1, 2, 3, 10 derken, 100 derken hani birçok şey birikmeye başladı ve artık benden genç insanların aşırı ilgi duyduğunu görüyorum. Bu da bana önemli derecede yaptığım işe aşk duymamı daha fazla sağlıyor.
Burada kayıt altına alınsın diye söylüyorum. Bana da sözün vardı. Geldiğimde beraber gidecektik köylere derleme yapmaya.
Evet kardeşim. Kesinlikle şu salgın sürecini atlatalım. Kısmetse geleceğim Ankara'da seninle beraber derleme çalışmaları yapacağız.
Dostum, senden bir müzik daha alalım, ondan sonra yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız. Son sormak istediğim bir şey var, ondan sonra bitiririz. Sen bize 3 telliyle bir şey daha çal ya da bağlamayla, sen bilirsin.
Tamam, istersen bağlamayla Dil Milicik'ten Gider Yaylanıyor.
Onu son türkü olarak çalalım mı?
Efendim?
Onu son türkü olarak çalalım mı? Sondan bir önceki türkümüz bu. O biraz hareketli ya. Bize aslında bir tane tahta cezgisi çalabilir misin sen?
Güleyim
akşamada düştün eyleyim, düştün eyleyim. Ellerin fistanlarda alınan yeşil, alınan yeşil.
Dedik ya, ben bağlamaya Musa Eroğlu'nun tınılarını dinleyerek özenmiştim çocukluğumda. Ve o yüzden bu tahtacı ezgilerini duyduğumda, yani bütün repertuarımı, yani yaklaşık 3000-4000 repertuarım vardı şu an çaldığım. Hepsini bir tarafına bırakıp tamamen tahtacı ezgileri çalabilirim, yani o kadar seviyorum.
Evet, içimde inanç, inanç etkisi de olduğu için, yani Cem yaptıkları için birazcık daha ulvi eserler, ezgiler de insanı ona kaydırıyor.
Bir de şey var tabii, hani böyle saf, temiz şey, böyle gerçekten içten dökülürcesine, hani hiç sınırlamadan sunuyorlar ya, çok güzel bir şey o.
Kesinlikle, bence de.
Dostum, bir de senin bu sazı çalarım kampanyam vardı. Biraz ondan bahsedelim mi?
Tabii ki aslında biz hep son noktaya konuşuyoruz ya, saz, işte şerpe çalıyorum, şunu çalıyorum, bunu çalıyorum, şöyle yapıyorum. Birçok öğrencimiz Anadolu'nun yüce köşelerinde yaşayan ortaokul lisedeki gençlerimiz aslında saz çalmak istiyorlar, fakat ciddi anlamda maddi olarak saz çalmaya ailelerinin ne de kendilerinin durumları yok. Ben de bu vesileyle özellikle sosyal medyada da kültür ve sanat anlamında birçok insanla etkileşim kurmuşken, bu yıl, yani 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu sazı çalarım isimli bir saz kampanyası başlattım. Tamamen sosyal medyadan insanlar, bana ulaşan insanların gönderdiği hediye sazları, yine bu sazı çalarım sayfasına mail atan kıymetli müzik öğretmenlerinin okullarındaki öğrencilere gönderdik. Her okula 3 tane olmakla birlikte. Şu an 100'ü aşkın bir saz oldu. Tam sayı, net sayı hatırlamıyorum, defterde var. 100'ü geçtik, yaklaşık 31-32 tane okulumuzda 100 küsur öğrencimizi sazlandırdık diyorum. Tabii ki bu proje benim gibi gözüküyor da, bu proje aslında destek olan, özellikle Twitter'da destek olan tüm takipçilerimizin ve hediye eden insanlarındır. Ve aynı zamanda tabii ki bu projeye gönderilen hediye sazları öğrencilerine çalmayı öğreten, yoğun bir şekilde çalıştıran kıymetli müzik öğretmenleri kardeşlerimizdir. Tabii ki okullar şu an okullara ara verildiği için proje sonuçlarının dönüklerini alamıyoruz. Hiç önemli değil. Okullar açıldığında tekrar bu projenin dönüklerini alacağız. Çünkü çok sayıda ortaokul lise öğrencimiz bu hediye sazlar sayesinde saz çalmayı öğrendiler. Hatta birkaç tanesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde bile hazırlandığını duydum.
Çok güzel bir girişimde bulunmuşsun. Gerçekten çok güzel bir girişimde bulunmuşsun. Senin de bir de online eğitimlerin var değil mi? Üç sevdiği ile ilgili özellikle.
Yani Emre Nuroğlu isimli YouTube kanalıma 2 yıl önce 40 tane üç tel alıştırması koydum. Fakat yani ders yapmak istiyorum YouTube'dan üç tel öğrenmek isteyenlere, fakat cidden hem usta olmak lazım hem eğitimci olmak lazım. Yani kendime insanlara faydalı olmak açısından. Ben anlatırım ama şimdi insanlar o videoyu izleyip kıymetli zamanlarını ayırıp hiçbir şey öğrenemezler ya da ya bu ne anlatmış derlerse, o nedenle hani altyapısını şu an hazırlıyorum. İlerleyen süreçte de sürpriz olsun, burada ilk 3 dereceyle başlayacağım.
Süpersin dostum. Peki sosyal medya hesaplarını buradan tekrarlayabilir misin?
Tabii ki. Facebook'ta Emre Dayıoğlu, Instagram'da Emre Dayıoğlu 07, özür diliyorum 007, Twitter'da da Emre Dayıoğlu 07.
YouTube'da da Emre Dayıoğlu kanalı var zaten.
Evet, YouTube'da Emre Dayıoğlu, evet.
Evet dostum, söylemek istediğin son bir şey var mı?
Valla beni bu kıymetli programına konuk ettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Çok keyifli geçti. Zaman su gibi attı. Bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Sanki yeni başlamışız gibi.
Evet.
Sağ olasın.
Ben de doyamadım.
Çok sağ olasın, var olasın. Ben buradan kıymetli kardeşim Selami Çiftçi'ye selamlarımı gönderiyorum. Çünkü yayını şu anda dinliyor. Selami vesilesiyle bizleri dinleyen ya da sonrasında dinleyecek olan tüm müzikseverlere saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.
Ben de bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli vakitlerini ayırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Aşık Veysel'in bir anısı vardı. Ahmet Kutsi Tecerle'ydi sanırım. Böyle bir çiringir sofrasında rakı içiyorlar. Veysel sıkılmış. Ahmet Kutsi Tecer geliyor Veysel'in yanına. Diyor ki, ya diyor ne durumdasın diyor. Ya diyor ben iyiyim diyor, doydum da diyor. Bu aç diyor. Bağlamasını gösteriyor yani. Saz çalmak istediğini. senin bağlaman da acıkmış sanırım. Bitirirken senden bir türkü alalım.
Evet. Bir birlikten gider yaylanın yolu isimli Burdur Dizmir türküsünü Faik İnci'den alınan elimden geldiğince şelpeyle çalmaya çalışayım.
Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.